İyi günler. Bir Birlik Zamanı programıyla İstanbul Çatalca'dan yine huzurlarınızdayız. Bugün siyaset dünyasının duayenlerinden, hocaların hocası diye tabir edebileceğimiz iktisat profesörü Sayın Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş Beyefendi'nin evlerindeyiz. Kendilerine misafir olduk. Yine de ben programımıza hoş geldiniz diyorum.
Hoş bulduk. Şeref duydum.
O şeref
size
bize
de
ait
teşekkür
efendim.
Ediyorum. Aziz hocamıza da teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz hocam. Esas sizin bizim programımıza katılmanız bizim için çok büyük bir lütuf oldu.
Sağ olun efendim.
Adnan Oktar hocamız sizden her zaman çok büyük bir sitayişle bahseder. Sizin gerçek bir Osmanlı beyefendisi olduğunuz.
Sağ olsunlar.
Nezaketi, adabın her şeyin en yükseğinin sizde tecelli ettiğini çok güzel ifade ederler. Ben de bunu şu an canlı olarak müşahede ediyorum. Bu şerefe eriştiğim için çok mutlu hissediyorum kendimi.
Ben de çok sevindim kendilerine. Saygılarımı, selamlarımı bildiririm.
Allah
ömrünü sağlık içerisinde uzun ömürler versin.
Başlasın efendim. Çok teşekkür ediyorum. Hocam öncelikle biraz bize kendinizden bahseder misiniz programımızın girişinde? Zaten sizi bütün Türkiye çok iyi tanıyor. Ama yine de şöyle bir kısa bir
özgürlük alalım. Tabii efendim. Evet efendim. Ben kısaca arz edeyim. Evet. 1933 yılı Ankara doğumluyum. Annem Urfa'nın Birecik ilçesindedir. Babam da Ankara'nın Keskin kazasındadır. Her iki dedem Çanakkale şehididir.
Maşallah.
Dolayısıyla annem okumuş bir hanımdır. Şairedir. Maşallah. Kitabı basılmıştır. Büyük dedem şu anda Suriye'de kalmış olan Deir-i Zor şehrinin müstantıkı, savcı ve sorgu hakimidir. Babam Ankara'nın bilinen tüccarlarından olmuştur. Ve beni de 10 çocuklu bir ailenin ikinci dünyaya gelme lütfunu Cenab-ı Hak'tan lütfedilmiştir. Bu tabii bu çocukların 5'i kız 5'i de erkek onu da söyleyeyim. Taşra'dan okul olmayan kazalardan gelen okumak için Ankara'ya gençler de bizim evde kaldığı için 22 kişilik bir aile olarak
tabii
evet. İşte hususiyetleri bunlar. Evet. Babam o hem gelen akrabalarımızın çocuklarını hem de bu 10 çocuğunu kendine okutmaya büyük gayret sarf etmiş bir insandır. Beni de hem yurt içinde Ankara, İstanbul hem yurt dışında Paris'te doktora yapmak için yurt dışına göndermiştir. Ben hayat safhası olarak bu tahsili Fransa'da ve Londra'da bitirdikten sonra önce çalışma hayatımda devlet su işlerinde Süleyman Demirel oranın genel müdürüyken çalışma hayatına girmişimdir. Ve daha sonrası Süleyman Demirel'in ileriki yıllardaki başbakanlıkta beni hatırlama lütfuna bulunduğundan takiben de Devlet Plan Teşkilatı'na üniversiteden istetmiştir. Ankara Siyasal Bilgiler Okulu'nda akademik hayatıma başladım. 1960 yani Türkiye'nin heyecanlı demeyelim kargaşalık diyelim günlerinin içerisinde. Sonra siyasal bilgilerde ilim yapılamayacağını anlayınca İstanbul Üniversitesi'ne yine merhum hocalarımızdan Osman Turan Bey tarihçi onun ve diğer hocalarımın tavsiyesiyle İstanbul Üniversitesi'ne 1960 yılında geçmişimdir. Ve sosyal siyasi iktisatçı olarak İktisat Fakültesi'nde muhtelif dersler ama en barizi sosyal siyaset dersi okutmaya başlamışımdır. Fakat üniversite kanunu gereği devletin ihtiyaç duyduğu bazı üniversite hocalarını merkezde, idari ve Ankara'da çalıştırmaya imkanı var. Onun için plancı olarak Devlet Plan Teşkilatı'na Turgut Özal döneminde mesai harcamışımdır. Yani üniversite istemişler ve ben de orada 3 dairenin ikisini omuzlamışım. Yani asli dairem sosyal planlama fakat iktisadi planlamanın başına getirecek elemanı henüz bulamadığı için, çünkü birçok nitelikler gerekiyor. Bir süre de oldukça o iki daire yürüttü. Arkasında devlet hizmetleri, üniversite hizmetleriyle paralel gitti. Üniversite asıl tabii yerim. Orada İstanbul İktisat Fakültesi'nde doçentliğim, profesörlüğüm olmuştur. Ama devlet hizmetinde zaman zaman bulunmuşumdur. İşte bunlardan bir tanesi de TRT Genel Müdürlüğü'dür. O zaman beşli bir koalisyon vardı. Yani beş partinin teşkil ettiği bir koalisyon. Başında Süleyman Demirel bulunuyordu. Merhum olmuş olan başkanlar var. Alparslan Türkeş, orada Feyzoğlu, orada Demokratik Parti var. Onun da o zamanki en aktif şeyi Saadettin Bilgiç.
Evet.
Ve merhum hocamız yani Necmettin Erbakan. Bunların ittifakla aldığı bir kararla TRT Genel Müdürlüğü'ne hizmetim oldu. Çünkü tek televizyon, tek radyo olduğu için bütün partiler kendilerinden birisini istiyorlar. Tabii mutabakatı ancak bizim tarafsız kalacağımız, tarafsız olduğumuz için.
Bunun farkındayım. Bu çok önemli bir şey. Efendim, beş partinin koalisyonla...
Tabii beş parti koalisyon
kurulu. Evet, hemfikir olduğu bir isim olmanız çok
tabii,
önemli
tabii,
değil
bir
mi?
Tabii tabii. Bir liste yapmışlar. Bir iki cümleyi açayım. TRT Genel Müdürlüğü'nü tevdi edecekleri isimleri yazmışlar. 20 evet. kadar isim. Hı-hı. Tabii isimler okunuyor bu parti liderlerimizin bulunduğu kabinede. Herkes kendi adamlarını yazdırmış ya kendine yakın olacak adamlarmış. Kimi ismi okunsa biri itiraz ediyor. Başka bir isim okunsa öbürü itiraz
evet.
ediyor bu sefer. Bir türlü olmuyor. Benim ismim de anlaşılan ortalarda bir yerdeymiş. Sonra bunları dinledim, kendileri anlattılar, evet. yakınlarım. Tam ortaya gelince şöyle bir hadis oluyor. Süleyman Bey, Allah uzun ömürler versin, İnşallah. Necmettin Bey'e bakıyor. Mekanı cennet olsun, Necmettin Bey de ona bakıyor. İkisi de beni çok iyi tutuyor. Ve Feyzoğlu rahmetli. Evet. Turan Feyzoğlu hoca, büyük bir akademisyen. Ve bir partinin lideri tamam diyorlar. Artık gerisini okumaya lüzum yok. Ve bana durup dururken, ders okuturken tebliğ ettiler. Dedim bana bir müsaade edin. Geleyim karışayım falan Süleyman Bey'e. Bazı meseleler yok dedi Nevzat. Kararnamen köşke gönderildi dedi.
Artık, evet,
Kol Türk evet, Cumhurbaşkanı. Evet. Ondan sonra başka hizmetlerde yine öyle oldu. Mesela Türkiye'ye karşı uygulanan ambargo, Amerika silah ambargosu. Kıbrıs çıkarmasından sonra onun çözümlenmesi, ambargo kalkması için bir heyet teşkili gerekti. Yine bizi koymuşlar. O sırada İstanbul Üniversitesi'nde zannediyorum sanat ördüm. Sözcü olarak da NATO'ya gittik onun çözülmesi için. Daha başka olaylar oldu. İdamlıklar mesela ben hızla geçiyorum. Suudi Arabistan'da uyuşturucu pazarlamakla suçlanan 40 küsur Türk şoförü yakalanıp idama mahkum. Demiş ve idam kararı da imzalanmış Şeriat Mahkemesi tarafından en son kral tarafından imzalanacak. Evde bir telefon bende Rusya'dan enteresan olsun söylüyorum. Dönmüşüm yorgunum. Burada gördüğünüz şurada eşime söyledim ki ben yorgunum. 15 gün Rusya'da Volga Nehri bilmem ne koşuşturduk. Evet. Telefonları falan bağlamayın. Yalnız ikindi namazına doğru kaldırın ki öğle namazını kaçırmayayım diye. Daha öğle namazı bile olmadan beni sarstı. Dedi ben sana söylemedim. Niye bunu kaldırıyorsun? Dedi Ankara'dan telefon olsun. Tansu Hanım dedi. Ankara bağlantılı Celalabad'dan. Başbakanımızdı biliyorsun Tansu Çiller Hanım. Yalçıntaş dedi sizin Suudi Arabistan'a gidip 40 küsur 46 dedi zannediyorum. İdama mahkum edilmiş insanımız var. Bunları durdurulması lazım. Ve tabahta da gittik. Orada birçok olaylar tabii cehenneti. Benim cumadan önce yetişmem gerekiyor ki cuma günü infazlar başlıyor. Cuma namazından sonra evet. hem de Kabe'nin bir tarafı yani dışarıda kılıçla infaz ediliyor. Neyse mesela bu olmuştur. Ambargonun kalkmasında.
Çok özür dilerim hocam. Galiba orada karşılanış biçiminiz de ben okuduğum kadarıyla bayağı çok güzel karşılamışlar sizi değil mi? Suudi Arabistan'da da. Yani sizin gibi bir ismin gönderilmiş olması dolayısıyla.
Tabii. O zannediyorum benden. Çünkü ben Suudi Arabistan'da onları atlıyorum. Evet. İslam Kalkınma Bankası'nın Türkiye temsilcisi gittiğimde onlarla hep beraber oldum. Çok tanıştım insanlarla. Onu iyi karşılamaların, tanımaların faydası şu oldu. Şeye gidiyoruz, Cidde'ye kısaca açayım onu, ben bir büyükelçi de yanımda bulunsun istedim.
Evet.
O büyükelçiye ben kesin rica ettim. Siz hiç konuşmayacaksınız. ben meseleyi anlatacağım. Çünkü başka bir langaj, başka bir konuşma tarzı da girer ve her şey yanlış bir noktaya doğru sürüklenir. O da temiz bir arkadaş, büyükelçi, tamam dedi. Hiçbir şey konuşmayacağım dedi. Fakat tam ben uçağa bineceğim gün bir haber geldi ki şeyleriniz, vizeleriniz, Sülermisler vize konusunda çok hassastır. İşte alınmakta zorluk var falan gibi bir şey. Ben hemen telefon ettim Ankara'ya. Dedim vizesiz girilir mi Suudi Arabistan? Çok sıkı bu konuda. Efendim biz size ulaştırırız. Uçak Adana'ya inecek. Adana'ya biz buradan bir adam göndereceğiz. O büyükelçiyi göndereceğiz. Adana'da binecek sizin uçağınıza ve vizenizi verecek. Gerçekten uçağım, ciddiye gidecek uçak Adana'ya indi. O büyükelçi bana refakatçi arkadaşlar Adana'ya gönderilmiş iç hatlarla vali falan karşıladı. Tabii selam aleyküm, aleyküm selam. Dedim vize, efendim benim vizem var dedi. Benim vizem yani
evet,
şey benim. Evet. O sırada Süleyman Bey devreye girmiş. Cumhurbaşkanı Yalçıntaş beni de sadece Tansu Hanım başbakan olarak değil beni de temsil ediyor demiş. Onun şeyini, mektubunu yazmışlar. Yalnız da siz aynı zamanda Cumhurbaşkanı temsil ediyorsunuz. Evet. Dedim bundan haberim var da vize. Efendim vize alınamadı dedi. Ya kardeşim olur mu? Evet. Bütün matbuat yazıyor. İdamlıkları kurtarmak için Yalçıntaş Suudi Arabistan'a gidiyor. Tabii. Gazeteler, haberler çıkıyor. Ya orada sokulmayabilirim.
Tabii.
Vizesiz geliyorum falan.
Çok yönü var.
Bir an düşündüm. Doğrusu size çok önemli bir nokta açtınız. Devlet hizmetini sırtıma almışım.
Tabii.
Bileti de kendim hemence İstanbul'a temin ettim. Halbuki Tansu Hanım Celal Ahmet'ten biletiniz falan gelecek diyor. Ben devletin işleyişini bildiğim için muavin olan arkadaşı sizi de tanıdınız evet. Nevzat Bey. Evet. Sen dedin biletimi de al benim.
Evet.
Şeyimi de al. Allah'tan bilet de gelmedi. Çok şükür kendi aldığımız biletle.
Evet.
Vize alınmadığına göre birden tereddüt ettim. Ya giderim de beni sokmazlarsa. Olabilir. O zaman ne diyecekler bütün kamuoyu ve matbuat? Bakın kendisine vize verilmeyen bir adamı devlet gönderiyor.
Tabii
böyle
ki.
Makbul bir adam değil. Ama hiç de gitmesem ne denecek? Yalçıntaş'a verilen bu şeyi 40 küsur. Kaldı ki 50 küsur.
Bir manevi sorumluluk üzerinizde.
Evet, bir manevi şey almışım.
Çok doğru.
Vazgeçti. Adana'dan geri döndü. Sırf bir müze meselesi. Onu mesele derler. Hı hı. Dedim gideyim.
Tabii iyi yapmışsınız.
Gideyim hocam. Tabii efendim.
Çok doğru.
Sokarlarsa işimi görürüm. Sokmazlarsa oraya kadar gitti bu adam.
Tabii.
Fakat dışlarının beceriksizliği
tabii.
Veyahut başka bir şey onlara girmek
istemiyorum. Vicdanınız rahat olur hiçbir şey olmaz.
Tabii vicdan rahat olur.
Tabii.
Gittim. Tayyare indi şeye. Işıl ışıl her taraf. Büyükelçi şaşırdı ilk defa gidiyor ciddiye. Hocam bu ne kadar ışıl ışıl bir şehir. Ne kadar elektrik bol şey. Ne Paris ne Londra bu kadar hiçbir zaman geceliğin aydınlık değil. Falan dedi. Dedim burası petrolün kaynağı ve bu şehirde gözde bir şehirdir. Falan dedik. Neyse şey ettik. Uçak taksi durumuna geçti. Karşıdan bir şey geliyor. Konvoy. Gayet lüks arabalarla falan bize doğru, uçağa doğru. Hocam bunlar ne için geliyor? Dedim bizim için geliyorlar. Öyle mi dedi? Evet öyle. İndik. Şeref salonunda geçtik. Şimdi vize meselesi var. Onun pasaportu istediler. Gösterdi vize. Bana gelince önümde duruyor memur yanına.
Evet.
Sarf salonunda. Efendim vizenizi dedim aceleye geldi. Vizemi alamadılar demek ki ağrıma gitti Türk
tabii.
devletinin.
Tabii.
Aceleye geldi onun için vize durumunda bir şeylik eksiklik olabilir deyince adamın cevabı aman efendim size vize mi gerekir?
Maşallah.
Yani o tanıdıklıklar, tabii, o güzel tabii. ilişkilerin sonucu
tabii
bu oluyor. Hiç en ufak bir şey olmadı. Sonunda konumuz uzamasın. Müspet sonuç aldık ve ben gitmeden hakiki rakam öğrendim. Tansu Hanım'ın söylenen 46-47 kişi değil, 50 küsür kişi. Hepsinin idamlık kararları şeriat mahkemesinden çıkmış. İmzaya bakıyor. O imzayı da Allah'a şükür
maşallah,
alındı.
Maşallah.
Bunun gibi bir takım aracılıklar. Yani bu tip şeylerimiz oldu. Sonra İslam Kalkınma Bankası'nda Bülent Ulus'u. Önce benim Türkiye'yi temsil eden ciddede bulunan İslam Kalkınma Bankası gibi bütün Müslüman devletlerin müştereken kurdukları ve kalkınma projelerini finanse edecek. Yatırımları finanse bir banka. Türkiye'yi üçüncü sınıf bir ülke gibi diğerleriyle bir şeye koymuşlar. Onlar olmadan Türkiye oy kullanamıyor. Bizim gitmemizi istemişler. Ben gitmek istemedim. Çünkü biliyorum ki Suudi Arabistan'ı biliyorum Haçlı dolayısıyla falan. Orada her şey çok kısıtlıdır. Bir entelektüel hayat yoktur. Evet. Serbestliği yoktur. Ben birisini gönderelim falan diye söylüyordum. Bülent Ulus'u beraber bir yemek yiyelim hocam dedi. Atatürk'ün rahmetinin doğumunun 100. yıl dönümü 1981. İlmi organizasyon bana ait. Git
Bülent Ulus'un başbakanlığı
Bülent
dönemi.
Başbakan.
Kenan İtiraz Evren, sonrası, evet.
Kenan Evren devlet başkanı. O da başbakan. Çok munis, efendi, kibar bir insandı. Dedi şeyde yemek yesek, ordu evi, orada daha denizciler var. Beraber ben anladım vaziyeti ama tabii bir kişi, memleketimizin başbakanı, efendi bir insan. Peki dedim, oturduk. Hemen lafı buraya getirdi. Gitmek istemiyor musunuz işte dedi. Birisini gönderiyormak istiyorum şimdi. Bizim için sizin gitmeniz hayatidir. Dedi, ekonomik sebeplerle. Çünkü evet. Orası birçok projeleri finanse ediyor. Baktım ona buna hep hayır dedik. Maliye Bakanı'ndan gelen sözler diğerleri. Ben bir memleketin başbakanı. Müşkül bir dönem. Kendimizi naza çekiyormuş gibi. Hı-hı. Orada hayır ben gidemem başkası falan. Peki dedim gidiyorum.
Maşallah.
Gittik orada
yani siz
da.
Siz hep vatanseverliğin, milliyetperverliğin gereğini her zaman yapmışsınız hocam.
Tabii mesleğimizin evet. Hudutları içine evet. Kalarak oradan tabii 4 sene kalındı. Önce tekrar üniversiteme döndüm şüphesiz İstanbul Üniversitesi'ne. Odalar Birliği'ne baş müşavir başkanlık ekonomik alanda olduğu için onu kabul ettik. Ve buna benzer devletin daha uzatmayayım önemli kritik noktalarında ve özel sektörde de işte gazetelerin bazılarında başmakaleler yazdım. Dış ülkelerdeki önemli sempozyumlar vesaireler gidip ve nihayet siyasete girmemiz bir nevi vacip oldu. O zamana evet. Kadar siyasi devamını reddetmişimdir. Ben kariyer yapacağım diye söylemiştim. Fakat 28 Şubat şartları öyle bir şartlar doğru. Getirdi ki Türkiye'ye. Evet, evet. Bana ısrar edilince hayır diyemedim. Hayır diyemezdim de. Çünkü ısrar edenin başında rahmetli hocamız Necmettin Necesi. Bey anketleri çıkardı.
Çok
anketleri önüme
hocam.
Koydu.
Kabul
tabii.
Çok güzel olmuş.
Hocalar, üniversiteden, erkeklerden kim isterseniz de parti içinde, parti dışında şey etmiş. Hanımlardan kimi isterseniz falan. Önce bir hanımlar da sordu. Nazlı Rıcak var. Ve bir de yine bir öğretim üyesi Ankara'dan Amerika'da okumuş. O ikisi. Dedi, bunlar olabilir. Yani benim fikrim var. O da öbür ankete çıkardı, yalnız Nevzat dedi. Bütün anketlerde partinin içinde, dışında seni birinci olarak yazmışlar, konuma koydum.
Hocam çok özür dilerim, çok büyük bir ayrıcalık. Efendim? Herkesin çok büyük bir ayrıcalık. Herkesin hemfikir olabildiği bir isim olmuşsunuz her dönemde. Bu çok önemli. Herkese nasip olmaz hocam bu.
Doğrudur. Evet, bazıları
sizin
acaba...
karakterinizle, ahlakınızla yok hocam.
Allah razı olsun.
Maşallah.
Ben bunu anneme medyunum. Annem dediğim gibi okumuş, yazmış şiirleri. Zaten de onun da dedesinin divanı var. Bahsettiğim hakim, müstaddık yahut da sorgu hakimi ve başsavcısı Suriye'de. O hep böyle herkesi barıştırmak, herkesi uzlaştırmak. Yani evet. Bir barış kadınıydı.
Ne güzel, oradan gelmiş ama çok güzel.
Bizi de barışçı evet. Olarak yetiştirdi.
Bir dönemde Aydınlar Ocağı'nda değil mi hocam?
Tabii 10 sene işte. Kadar evet. Aydınlar Ocağı başkanlığı evet. Yaptım. Büyüklerimiz kurmuştu. Efendim İstanbul Üniversitesi'nin çok değerli profesörleri. Sonra onun başkanlığını İbrahim Kafsoğlu hem kurucusu hem arkasından Ayhan Songar Allah rahmet eylesin. Arkasından hala hayatta olan Salih Tuğ profesör ve Süleyman Yalçın Bey profesör, evet. Tıp profesörü. İstanbul Üniversitesi hocaları götürüyorlar. Kafesoğlu'ndan, Songar'dan, Yalçın'a kadar bir tane sen ne yapacaksın?
Bayrak size geçti.
Bana gidiyor. Pazarlık yaptım. Dedim ki başkan olurum, bir şartım var. Bu gibi vakıflar, dernekler, herkes duysun için söylüyorum Aydın Hanım. İdari heyeti seçilince her iş başkanın sırtına yüklenir. Bir de varsa gayretli bir üye yahut da gene sekreter. Onlar artık öbürleri unuturlar.
Doğru.
Toplantıdan toplantıya gelirler.
Doğru hocam, doğru bir
tespit. Önce bunu önlemek için bakın dedim. Biz faaliyet göstereceğiz. Bu faaliyetin muhtelif branşı. Herkes sorumlu kalacak bu faaliyetlerde. Herkes kendine düşeni yapacak. Size bunu şart koşuyorum. Karşılık olarak da ben şunu yapacağım. Aydın Arıca gibi prestiji çok olan, hükümetlerin kuruluşunda veya yaşayışında yardımcı olan önemli bir teşkilatın borçları varmıştır. Borçlar var.
Evet.
Matbaacıya borç var, kiracıya borç var. Bu teşkilatın borcu falan diye bir şey olmaz. Ben de en kısa zamanda borçları ödettireceğim ve kendi yerimiz olacak. Orada kirayla kalıyoruz. Cağaloğlu'nda evet. Güzel bir yer ama kira.
Tabii.
Ben mali bakımdan sizi en güzel noktaya getireceğim. Bir kere borç önce ödenecek. Hiç kimse borç olmaz. İki, kendi malımız olan bir yer. Ben dediğimi tuttum. Onlar da tuttu. 10 sene çok güzel çalışmalar yapıldı. 10 sene sonra dediğim biraz evvel Necmettin Hoca'nın ısrarı, anketler, hanımlara bunlar, kadın iş adamları bunlar ve üniversitede sen birinci geliyorsun deyince ve 28 Şubat şartları. Eğer 28 Şubat şartları olmasa gene kabul etmezdim. Hocamızı izah ederdim, anlatırdım. Çünkü ilk partiye girmek teklifi sayın hocamız da çok iyi bilir ismini. Ali Fuat Başgil.
Çok iyi, ben de çok iyi biliyorum.
Siz de biliyorsunuz. Abide insan, kesinlikle, abide hoca.
Çok doğru.
Paris'te iki doktorası var. Tabii. Büyük bir entelektüel.
Tabii.
Mesela onu ben şimdi politikaya girmek istemiyorum hocam. Çünkü önümde doçentlik var, profesörlük var, yayınlarımı yapmam lazım falan. O tamam dedi. Kabul, 29 yaşındayım, onu da söyledim. Yaşı büyütebiliriz dedim. Yok dedim. Ben iki yalancı şahit bulup bunu annesi şu sene diye bir sene doğurmuştur. Ben de bunu olmaz dedim yani. Daha politikaya adım attığı zaman yalanla başlamak olmaz bize. Hocam makul gördü. Evet. Ali Fuat Bekir nur içinde yatsın.
Evet.
Dolayısıyla ondan bu yana teklifler oldu. Girmedik ama 28 Şubatları bizim milli ve manevi değerlerimize yönelmiş bir takım doğru kararlar getirmeye
kesinlikle
başladı. Kaçamazdım. Üniversiteyi denle emekli olman zamanım daha olmamıştı. Daha birkaç senem var. Kalabilirdim.
Evet.
Yani 65 yaşın altındaydım. Ama bunu söyleyince hocamız Allah rahmet eylesin kabul evet ettik ve girdik.
Çok da isabetli olmuş hocam.
Sağ olun.
Tam ihtiyaç olduğu dönemde geri çevirmemişsiniz. Çok
şart efendim kaçılmaz. Evet. Öyle anlar var ki evet, siz kendi zevklerinizi, kendi rahatınızı falan bırakacaksınız. TRT evet Genel Müdürlüğü de öyle oldu.
Evet.
Murat benim büyük oğlum evet yeni doğmuş. Efendim Etiler'de oturuyoruz. Tam Boğaz'ın, Boğaz manzarası bebeğin sırtlarında.
Evet.
Geliyorum derslerimi veriyorum. Ondan sonra rahat bol vakit var. Eve dönüyorum evet, kitabımı okuyorum. Yurt dışına tebliğ veriyorum. Bu kadar rahat bir akademik hayat. O dururken tam bir şey haline gelmiş olan, problem,
evet,
kör düğüm haline tabii gelmiş olan TRT gibi
tabii
bir şeyi sırtlamaktan kaçmak olmazdı.
İşte hocam o sizin ama nefsinizi değil Allah rızasını tercih etmişsiniz.
Hiç şüphesiz.
Tabii,
Allah kalbimizi okuyor herkesin
tabii
gibi.
Tabii.
Gittik hizmet ettik. Hizmet olan her yerde olmamız lazım.
Doğru söylüyorsunuz.
Herkesin olması.
Hepimiz için geçerli. Tabii. Evet. Bilinçli olan herkes için geçerli.
Hiç şüphesiz.
Tabii ki.
Evet.
Hocam kitaplarınız da var bu arada. Biraz
var
onlardan da bahsedelim. Okulda okutulan sosyal siyasetle ilgili.
Tabii tabii. Sosyal siyaset giriş kitabı benimle rahmetli Orhan Tuna'nın müşterek kitabımızdır. Ben o sırada henüz genç bir profesördüm. Hocamız senelerin profesörü. Ben iştirakim oldu kitaba. Hiç zaman ismi koyacağını düşünmemiştim bile. Ama bir de o sırada ciddi değilim. Öğrendim ki hoca yeni baskıya benim.
Ama emeğiniz hocam zaten.
Tabii evet var ama nihayet bizim evet anane olarak hocalarımıza hizmet etmek durumumuz.
Evet.
Onu okuyan, bizim meslekten olan anlıyor. Şu kısımları herhalde Yalçıntaş yazmıştır.
Evet.
Ya. Yurt dışı ölçüler.
Evet.
İşte o kitabımız da Sherlock okuyor. Londra'da hazırladığım yine teknik bir konu bizim şeyde elastisite meselesi emek arzlarında o üniversite kitabındır. Bu arada tabii halk genel orta şey okusun diye ona yakın kitabım. İşte bir tanesini siz zaten
evet evet şimdi birazdan seyircilerinize göstereceğim.
Evet, evet. Geçen sene 900 küsur sayfadan hatıratım neşredildi.
Evet.
Kalmadı şeyi. efendim işaret yayınlarından o kendimi bildiğim yaştan itibaren bütün şahit olduğum, içinde bulunduğum olayların perde arkası. Şimdi de büyük ilgi gördü ama bazı şeyleri yazmadım. Halen hayatta olan, siyasette olan, aktif olan kişilerle olan tecrübelerim, olaylar. Fakat onu zeki bir yazar, bu arada TRT'de çalışan Mehmet büyük Mehmet Bey, çiftçi güzeli büyük bir dikkatle takip etmiş. Ankara'da parlamento çok gelir giderdi ve TRT'de aktif görev vardı. Benim yazmadıklarımı teşhis etmiş. Bana dedi ki, hocam kitap çıktı, satıldı, neredeyse bitti zannediyorum işaret yayınlarından. Yalnız yazmadığınız hususlar vardı. Niçin yazmadınız dedi. Dedim bu yazmadıklarım çok aktüel olaylar. Bunların kahramanları halen Türk siyasetinin önünde insanlar. Veyahut da sosyal ve diğer hayatlarda. Bunlarla bazı hatıralar rencide etmek şöyle dursun. Onlara karşı olanlara bir şey teşkil edebilir, malzeme. Ben o malzemeyi vermek istemiyorum. Ama dedi bunlar tarih için lüzumlu. Mesela benim Cumhurbaşkanlığı adaylığım, orada Ahmet Necdet Sezer'le olan rekabet durumumuzdaki bazı siyasi gelişmeler, yurt içi, yurt dışı, onlar bu arkadaşa şahit oldu. Dedi biz bunları yazmak istiyoruz. Dedim bildiğiniz kadarıyla yazın ama kritik bazı konularda lütfen bana sorun.
Tabii.
Bu yeni 5-10 gün sonra piyasaya çıkacak olan kitap da Mehmet Çiftçigüzel'in kendisinin yazdığı kitaptır. Orada inşallah göreceksiniz. Başlığını önce Yalçın Taş'ın yazamadıkları gibi demokrasinin perde arkası. Dedim güzel, demokrasinin perde arkasını şahit olduğum olayları yazılmamış var, yazıyor. Ama yazamadıkları deme.
Olmaz. O bir güçsüzlük. Evet, güçsüzlük korkumu ifadesi olur.
Yazmadıkları.
Tabii. Zannediyorum. İçerisinde çok fark var hocam.
Çok
olmaz,
fark var. Çok var.
Olmazdı zaten bu şekilde başlık. Olmaz.
Bana gölge düşürüldü.
Kesinlikle hocam. Evet. Öyle bir şey kabul edilemez. Evet.
Tabii etmedim. Nitekim söyledim. Evet. Dün matbaaya vermişler. Bu şekilde ama. Yazmadıkları yani.
Tabii.
Vermişler. Dolayısıyla orada da görülecek ki dostlarımızla, arkadaşlarımızla, senelerimizin beraber olduğu kişilerle olan ilişkilerimize halelder getirme bir tarafa, bazı kimselere iyi niyetlerinin halis olduğuna şüphe edecek kişilere malzeme teşkil etmemesi için ona da rica ettim. Zannediyorum o da hassasiyet göstermiştir. Fakat bu beni hiçbir zaman işte son olaylarda olduğu gibi gerçeği de söylemeye önlememiştir. Nedir o gerçeklerden bir tanesi? Kampanya sırasında yani Aralık, 17 Aralık zannediyor ile 30 Mart arasında bir yerel seçimler şey oldu. Her iki tarafta, her üç tarafta birbirlerine çok ağır maalesef şey ettiler. Bu devam etti sonra olaylar şeyle. Ben mesela bunu açıkça televizyonlarda benimle yapılan gazete röportajlarında, bu Elfaz-ı Galize dediği Osmanlı Türkçesinde ağır ağır kelimeler, bunların kullanılmaması.
Çok güzel söylemişsiniz hocam. Çok önemli. Biz de bunları ifade ettik ama sizin ifade etmeniz çok başka olur. Çok iyi olmuş.
Biraz tesir ettiğini
tabii ki
gördüm. Tabii. Bu gibi şeyler var ama bunlar da atlatıldı. Şimdi yeni bir dönem başladı.
Doğru.
İnşallah bundan sonra memleketimiz çok daha iyi bir yolda devam edecek.
İnşallah. Biz de aynı şekilde düşünüyoruz hocam. İnşallah. Hocam kitabınıza biraz gelmek istiyorum.
Buyurun.
İzninizle. Önce seyircilerimizi...
Biraz uzun tuttum. Hayat işi...
Estağfurullah. Çok önemli. Çok iyi oldu.
Sağ olun.
Avrupa Birliği mi, Türk Birliği mi? Profesör Nevzat Yalçıntaş'ın kitapları. Programımızın ismi hocam malumunuz olduğu üzere Birlik Zamanı.
Tabii.
Bizler Büyük
Zevkle
Türkiye'ye...
takip ediyorum Aydın Hanım.
Teşekkür ederiz hocam. Büyük Türkiye'ye gönül vermiş insanlarız. Türkiye'nin bunu hak ettiğine inanıyoruz. Hem bölge jeopolitik, jeostratejik konumu itibariyle bölge ülkeleri arasındaki konumuna bakıldığında, hem tarihsel sürecine baktığımızda her açıdan üzerindeki manevi sorumluluk açısından da Türkiye'ye büyük bir rol düştüğü kanaatindeyiz.
Doğrudur.
Sizin ben tabii ki gelmeden önce kitabınızı inceledim. İsmi geçen kitapta Avrupa Birliği mi, Türk Birliği mi isimli kitabınızda. Sovyetler Birliği'nin dağılma süreci sırasında Türk dünyasının yeniden dirilişi olarak bunu nitelendiriyorsunuz o dönemi ki çok önemli gerçekten tamamen katılıyorum. Ve aynı dönemde yine rahmetli Turgut Özal'ın ve Sayın Demirel'in Adriyatik Denizi'nden Çin Seddi'ne Türk dünyası tabirine yer vermişsiniz. Bu da çok önemli. Bunlar bizim de hep hafızalarımıza yer eden, bunun bayraktarlarını yaptığımız konular bunlar.
Doğrudur.
Biraz hocam rica etsem bu sloganı açar mısınız? Konudaki düşüncelerinizi alabilir miyim?
Efendim buyurduğunuz gibi en yeni 15 sene içinde kullanılan tabir Türk Birliği'ni kavramını kapsayan bu formül olmuştur. Adriyatik Denizi'nden Çin Seddi'ne kadar uzanan kuşaktaki Türk Lerin Birliği. Evet. Buyurduğunuz gibi rahmetli Özal kullandı. Süleyman Demirel, Allah uzun ömürler versin. İnşallah. O kullandı. Başkaları da yayıldı.
Tabii.
Bu ne demek? Bunu Türk tarihinin ana hatlarına bir bakarsak derha meydana çıkar. Türk milletinin teşekkül ve tekevvünü tarihte bugün Moğolistan'ın kuzeyinde bulunan bölgede başlamıştır. Hatta Moğolistan'ın malum o kısmında da şeyler vardır. Orkun abideleri.
Tabii.
Bizim ilk yazılı şeyimiz. Tabii. Bu bölge Ötüken ormanları denen, Ötüken denen bölgede bir Türk kavmi tekevvün ve teşekkür etmeye başlamıştır. Tabii milletlerin nasıl teşekkür ettiği, nasıl toplulukta haline geldikleri çok derin tarihlere indiği için bunlar bazı efsanelerle de yazılmış, efsanelerle de anlatılmıştır. Dolayısıyla bu Ötüken bölgesinde, halen ismi Ötüken ve bu bıntıka halen varlığını muhafaza ediyor, bir efsane çıkmıştır. Bu efsaneye göre orada sıkışmış kalmış olan Türk kavimleri oradan çıkmak için yollar aramışlardır. Ama her taraf tepeler, dağlar, ormanlarla kaplı. Bu arayış sırasında bir kurt, bozkurt, gökbörü denen, hatta dişi bir kurt, Asena diye de ismeniliyor. Efsaneye göre bu kurt, o teşekkül eden, bir araya gelen Türk varlığını, Türk kavminin, kabilelerinin önüne düşmüş ve onları batıya doğru ormanlık alandan merdiven çıkmasını yolunu göstermiştir. Bu gökbörünün ki bozkurt olarak da niteleniyor, Türk kavminin önüne çıkması bir tarihin istikametini batıya doğru Türk kavminin çizmiştir, tespit etmiştir. Ondan sonra teşekkür eden bu millet varlığı hep batıya doğru gitmiştir. Yani şimdilik efendim Doğu Türkistan denen bölge, sonra daha batı, Batı Türkistan, Buhara, Semerkant, batıya, güneşin gittiği istikamette Türk kavimleri devamlı olarak hareket halinde olmuş ve onu 922'dir zannediyorum. Büyük bir olay cereyan etmiş. Karahanlılar. Karahanlılardaki Türk sultanının annesi Müslümanlığı kabul etmiştir. Evet. Fakat bir türlü oğlu asıl o bölgeyi binlerce belki on binlerce çadırlık olan bu topluluk başındaki Hakan kabul etmemiş durumdayken annesi ısrarla hak dininin kabul edilmesini ona tekin etmiş. Bu artık tarihlerde yazılı olan
tabii,
şeyler.
İlk kabul efsaneden eden Türk Beyliği tabii.
Evet. Ve nihayet o da peygamberimizi rüyasında görerek İslam'ı kabul etmiş 922-920'lerde. Onunla beraber sayı değişiyor. Bazen 5000 bazen 10.000 çadırlık Karahanlı varlığı Müslümanlığı kabul etmiştir. Müslümanlığı kabul ettikten sonra bu batıya doğru gidiş daha da hızlanmıştır. Ve nihayet Talas Meydan Muharebesi'nde Türk birlikleri, Karahanlı ve diğerlerden Türk birlikleri halifelikten gelen, yani Bağdat'tan gelen ve doğuya doğru, Çin hududuna doğru giden Müslüman birlikleriyle, güçleriyle birleşmiş ve ilk defa Çinlileri Talas'ta büyük bir mağlubiyete uğratmışlardır. Böylece İslamiyet'in yayılması daha da kolaylaşmış ve süratle Müslümanlaşan Türkler, zaten niye Türk diyor da Türkmen söylüyor da başka kabilelerin 9 tane kabile var.
Evet.
Türkler de demiyor. Çünkü yine semantik bir analizle Türk'ü iman, Türk olup da iman etmiş olan, sonra Türkmen haline geldi.
Hocam, evet. Bunu bilmiyordum bakın.
Böyle ben de bilmiyorum. Bilmiyordum. Elbette bu konulara çoktan girmişiz ama lugavi, semantik manada bunlara girmiyordum. Okunacak o kadar çok şey var. Şey olan mesleğim de tarihçi değilim. Ama kendi tarihini bilmem lazım.
Kesinlikle.
Bu kavmin bir acizane mensubuyuz hepimiz gibi. Ve bu dine iman etmişiz. Buralar nerelerden geliyor?
Evet,
ve en söylenen bazı teoriler, en sağlamı bana bu geldi. Türk'ü iman. İman etmiş Türkler.
Çok güzel.
Çünkü
çok güzel bir daha birisi tam, anlam
tam anlamına geliyor. Şamanist Türkler de vardı.
Tabii tabii.
Halen Sibirya'nın belli kısmında şaman olan Türkler var, biliyoruz. Bu Müslüman olduktan sonra batıya gidiş daha da hızlanmıştır. Selçuklular. Büyük Selçuklular. İran bölgesi ve Horasan bölgesinde Türk kavminin sultanları hakim olmuşlardır. Hatta o zamanki rey şehir, baş şehir olan Selçuk, büyük şehir, bugünkü Tahran'ın hemen güneyinde. Yani o kadar yayılmış. Arkasında hepimizin daha yakından bildiği 1071 Sultan Alparslan daha batıya, hep bu gidiş batıya, adeta güneşi takip ediyorlar. 1071'in bir tesadüf, bir güzel tesadüf, 900 yıl dönümü gelirken ben devlet planı teşkilatında biraz evvel bahsettiğim daire başkanıydım. Hem sosyal hem şey. Ve bu yıl dönümünü yaklaşınca 1969-70 olabilir. Yüksek planlamaya götürdüm. Dedim efendim 1971'de Malazgirt Zaferi'nin 900 yıl dönümü olacak. Biz planlama olarak bazı projeler teklif ediyoruz kutlamak için. Süleyman Demirel Başbakanımız büyük bir memnuniyete, sevinçle karşıladı. Turgut abi, müsteşarımız, Nezat bu konuyu sen aç dedi. Çünkü sonuçta planlamaya ben sokacağım, yani planlamanın metinlerine. Büyük bir sevinçle Nezat tamam dedi. Gereken hazırlıkları yapın dedi. Biz ilk defa 1071 yılının, yani Türklüğün, İslamlığın bizim kavmimizle birlikte Anadolu'ya gelmesini büyük törenlerle.
İlk kutlama bu şekilde
tabii,
mi tabii, olmuştu
hocam? Tabii tabii. 1971. Ben o sırada Devlet Plan Teşkilatı'nda Turgut abinin müsteşarlığında sosyal planlamadan sorumluyum, ekonomi planlamadan sorumluyum. Bir daire daha var, o takip eden bir dairedir. Konjonktürü, yatırımları takip ediyor.
Evet.
Efendim, dolayısıyla müsabaka açtık. Malazgirt şeyini, zaferini kutlayacak. Nihayet Malazgirt Muharebesi'nin cereyan ettiği yerde bir anıt müsabakası ve çok manalı bir proje kazandı. Büyük bir kapı. Proje bu. Tabii teklifler çok. Müsabakayı biz incelemiyoruz. Baydırık Bakanlığı'nda bir jüri falan var. Bu kapı manalı bir şekilde yapılmış, estetik. Doğudan
batıya mı?
Batıya.
Çok güzel.
Giriş kapısı. Hakikaten
güzel,
öyle olmuştu.
Doğru.
Ve hemen seyircilerimiz için söyleyelim. Değerli televizyonumuzun seyircileri için Rum, Bizans kaynakları Alparslan ordusunun 40 bin olduğunu, 40 bin kişi. Ordu Mısır için hareket halindeydi. Harem'in önlerinden döndü. O zaman 100 bin kişi bir orduydu. Halife Bizans tehlikesini haber edince Alparslan Mısır civarında 100 bin kişi gördü. 40 bine indirdi. Hastalar var, yaşlılar var falan ve gölün, Van Gölü'nün kenarından ovaya indiğinde 40 bin kişi. Karşıdaki kuvvet 200 bin. Bu rakam Bizantologları vesaire. Şimdi 40 bin kişilik ordu 200 bini. Halife emir saldı her tarafı, bütün İslam alemine ki dua edin. Çünkü Bizans'ın niyeti, hedefi eğer Alparslan'ı bertaraf ederse, Türk ordusunu dağıtırsa Bağdat'a inecek. Hilafeti ele geçirecek, Bağdat'a ele geçirecek. Sarkacak. Yukarıda zaten Suriye'nin Muremlikçisi Bizansların idaresinde. Yani bir ölüm kalım. Hilal ile Salib'in tam tabii, mücadelesi. Tabii. O gün sabahleyin namazları kıldılar. Sabah namazını. Ve Afbaslan komutan olarak gece şeyi takip edecek strateji tespit ettiler. Beyazlar gelmişti. Ve ordunun başındaki ata doğru gitti. Kendisi atın kuyruğunu bağladı. Atın kuyruğunu bağlamak Türk annelerinde şeyi dönüşse, atım dönüşse beni atımla beraber gömdü. Asker bunu gördü. Bizzat Alparslan'ın kendisi savaşa giriyor. Sağ cenahta ve sol cenahta o torba stratejisi taktiği denen meşhur Türk taktiğini kullanacaklarını söylediler. Arkadan Türk birlikleri vardı. Kendisi hakikaten atına bindi. Ölürsem, şehit olursam gömüm arasına ve arkasındaki merkez kuvvetleriyle doğrudan doğru Bizans İmparatoru, ona imparator diyorlar, Romanos Diogenes, ona doğru hücum etti. Tabii orası en iyi şekilde korunuyordu. Bizans ordusunun en değerli birlikleri imparatoru korumak için orada şey almışlardı, pozisyon almışlardı. Ortadan hücum etmeye başladı. Ufak bir çatışma oldu. Alparslan hemence atını geriye döndürdü. Bunlar hepsi komutanlar biliyor. Geri dönünce bütün arkasındaki ordu birlikleri de geri dönüp bir ricat, kaçış şeyine gidi, hareketine.
Taktiksel olarak.
Taktik. Seçme Bizans birlikleri. Ha, kaçıyorlar bunlar diye. Takibe koydular. Takibe koyup da imparatorun çadırını muhafazadan terk edip Alparslan'ın birliklerin arkasına düşünce yana yerleştirilmiş Türk birlikleri çemberi kapattılar. Torba taktiği deniyor ve imparatoru esir aldılar. Bitti. Evet. Şeye doğru, ikindinin sonuna doğru savaş bitti.
Müthiş bir askeri öngörü aslında.
Evet, bunu bu kısaca anlattım ki kıymetli seyircilerimiz bu savaşların hangi bilgilerle, zekalarla, hangi cesaretle, çünkü onlar kapatsaydı Alparslan'ın kaçışını, Alparslan esir olacak.
Tabii ki.
Dolayısıyla bitkin bir şekilde imparatoru çadıra getirdiler. Alparslan gördü Bizans İmparatoru'nun perişan halini, üzgün, bitmiş, korkuyor, titriyor. Dedi, niçin? Niçin korkuyorsun? Biz sana ne yapacağız ki? Sen bu kadar korku ve telaş içerisindesin. Dedi ki, ben seni esir alsaydım, sana ne yapacaksam, sen bana onu yapacaksın. O zamanki harplerde esir edilen komutanlar veyahut da krallar, bir atın arkasında elleri bağlı veyahut da bir arabanın arkasında kasabada şehirlerde teşhir edilirdi, gezdirilirdi. İşte düşmanın komutanını, kralını neyse esir aldık diye ve halklara işte hakaret, çürük yumurta falan attı. Sen beni Anadolu şehirlerinde gezdireceksin.
Aşağılanma olacak, evet.
Biz dedi sizin metotlarınızı, sizin usullerinizi şeyden takip eden bir kavim değiliz.
Maşallah.
Bizim dinimiz buna asla şey değil. Çözdürdü ellerini. Şimdi siz bizim misafirimizsiniz. Çadırınız hazır. Size hizmet edecek kişiler de hazır. Önce sizi güzelce bir bu teferişan haline gideceksiniz. İstirahat edeceksiniz. Yemeğinizi pişirenler, elbiselerinizi hazırlayan diye hizmetlerini. Şaşırdı adam. Ta ki fidye gelene kadar dedi. Çok enteresan. Sonuç bitiş şekli. Büyük bir şaşkınlık içerisinde bu Ali Cenap da tabii yerlere eğildi falan. Neyse elleri çözüldü. Gitti istediyor ve haber gitti ki Bizans İmparatoru Türklerin elinde esirdir. Fidye gelince bırakılacaktır. Nitekim aradan bir müddet geçince Bizans birlikleri fidyeyi getirdiler. Bu o zamanın işte altınları, hazineleri vesaireleri, toprak şeyleriydi. Ve imparatorlarını aldılar. İstanbul'a getirdiler. Ne yaptılar biliyor musunuz? Tabii imparator buradan ayrılınca yerine birisi bakıyor. Naip. Naip emretti. Adamı 7 kule zindanlarına attılar. Gözlerinde mil çektiler. Mil çekme diye bir adet. Kör etmek için.
Tabii biliyorum.
Yani İslam ahlakının ve Türk asaletinin
farkı.
Farkı ortaya çıkıyor. Malazgirt'teki o büyük komutanın Ali Cenaplığı kendi milletinden, kendi dininden geliyor ve nihayet karşıdaki şey. Bu iş 1450-1300 önemli tarihlerdir. Bunları Batı, daha doğrusu Salip zihniyeti asla affetmez. Bize karşı affetmeyecekleri, içlerinde bu kini devam ettirecekleri, bugünkü misalleri verip bazı kimseleri üzmek istemem Batı'da, efendim 1071 tarihini unutamazlar. 1453'ü unutamazlar.
Tabii.
1920
tabii.
Şeyini unutamazlar. Tabii. Yani bu unutamayacak tarihlerde 1453 İstanbul. İstanbul'dan sonra Balkanlar, artık gerisini sayın seyircilerimiz hepsi gayet iyi biliyorlar. Ta Viyana önleri.
Tabii.
Niye Adriyatik'ten?
Çin Seddi'ne konuşuyorduk değil mi?
Çin Seddi'ni oralardan başladı bu macera.
Evet.
Ve Buhara Semerkant'te İslam'ın en güzel dönemleri yaşandı. Buhariler yetişti.
Tabii.
Büyük müfessirler, büyük alimler yetişti. Ve ondan sonra Anadolu'ya giriş, İstanbul'un fethi, Viyana önleri. İşte sonra deniz çekilmeye başladı. Namık Keşe'nin, Yahya Kemal'in söylediği Met ve Cezir hadisesi, deniz çekilmeye başladı. Doğu meselesini çıkardılar. Doğu meselesi bizi Balkanlardan, Avrupa'dan atmaktı. Bir yere kadar biz uzaklaştık ama göller kaldı orada. Arkasından gelen 1. Dünya Harbi 1914 ve takip eden İstiklal Harbi Anadolu'dan çıkarmaktı. Bunlar Kestion Dorian denen şart meselesinin esasında bizi geldiğimiz yerlere,
yani
Türkistan'a falan, evet, İranlara kavim bırakmamak, Ermenileri ve diğer insanlara devletler kurmak olmadı. Ve Balkanlarda
Allah izin vermedi her şeyden önce, değil mi hocam?
O Müslümanlık.
Tabii.
Arnavut kardeşlerimizde.
Tabii.
Efendim hem şeye kadar yakın neredeyse, Belgrad'a kadar, Bosna Hersekli kardeşlerimizde ve Bulgaristan'da milyonlarca Müslüman ki ne olursa olsun orada Adriyatik sahillerinde bizi dinleyenlerin bu şeye gitmek çok kolay da Arnavut'la. Lütfen Tiran'a gitsinler. Ve kısa bir yolculukla Adriyatik sahiline gelecekler. Fatih'in köprü orada camisini görecekler. Ve Müslüman aileleri görecekler. Ben Aydınlar Ocağı'ndan arkadaşları götürdüm. Aileleri götürdüm. Bir de buraya kadar gidelim. Sadece Tiran'da kalmayalım. Adriyatik kenarına gidelim. Adriyatik kenarındaki kasabaya gittik. Fatih'in yaptığı camiyi gösterdim. Hemence hanımlar orada yerleşik Arnavut hanımları, Türk hanımları bizim eşlerimizi aldılar. Evlerinde ağırladılar. Biz camiyi falan gezerken. Hediyeler verdiler. Orada kırlentler vesaire. Gerçekten öyledir. Gerçekten Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar orta kuşak bir Türk kuşağı vardır. Ve Turgut abinin, Allah rahmet eylesin, Süleyman Bey'in, Alparslan Türkeş'in hepsinin söyledikleri doğrudur. Bu kuşak mevcuttur. Yukarıda Slavlar vardır. Ruslar ve diğer Slav milletleri. Güneyimizde de Arap kardeşlerimiz vardır. Ortası Türk kuşağıdır.
Değerli hocam, Büyük Atatürk de 1930'ların başlarında aslında bu Türk birliğine dikkat çekmiş ve yani öngörülü bir mesaj vermiş aslında. Ben izninizle yine sizin kitabınızdan okumak
buyurun,
istiyorum.
Buyurun, buyurun. Çok memnun olurum.
Bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağını kimse bugünden kestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya Macaristan gibi parçalanabilir, ufalanabilir. Bugün elinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir. Bizim bu dostumuzun idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprülerini hazır tutarak, sağlam tutarak. Dil bir köprüdür. Tarih bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarih içinde bütünleşmeliyiz. Onların, yani dış Türklerin, bize yaklaşmasını bekleyemeyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gereklidir, diyor Mustafa Kemal Atatürk. Siz de biraz rahmetli Atatürk'ün, Büyük Atatürk'ün de bu öngörüsünden bize bahseder misiniz? Büyük Türk, Türk Birliği ile ilgili.
Efendim, önce size teşekkür ediyorum. Rahmetli Atatürk'ün bu unutulmayacak ifadesini burada seyircilerimize söylediniz, anlattınız.
Ben size teşekkür ederim. Siz değerli kitabınızda buna yer vermişsiniz.
Tabii.
Ben acizane sadece bunu aktardım.
Siz bunu söylerken ben bazen görüyorum. Hı-hı. Bir de metin geçiyorlar. Söz bittikten sonra ekrana metin geçiyor.
Evet.
İnşallah
bu metni
de verelim.
Tabii ki hocam.
Neden?
Tabii.
Önce rahmetli Atatürk'ün hakkını verelim. Bir dahi olduğu bu sözlerden anlaşılıyor.
Evet.
Sene 1930'ların başı.
Evet.
Ve söylenen yerde Ankara'ya gidenler, benim gibi Ankaralı olanlar, olmayanlar, Ankara'yı tanıyanlar hemen Ulus Meydanı'ndan sonra aşağı doğru giderken Merkez Bankası'ndan sonra abidevi büyük bir bina görecekler. Ziraat Bankası.
Evet.
Orada bir resepsiyon falan verilmiş 30'ların başında. Yani bu sözlerin ortaya çıkmasından işte, ve Sovyetlerin dağılmasından 60 sene kadar.
Önce.
Tabii efendim.
Evet.
90'larda dağılmaya başladı.
Çok büyük bir öngörü hocam. Gerçekten.
Ha, orada Atatürk'te davet ediliyor. Girişinde bankanın, ben o bankayı çok iyi bilirim. Çocukken hep gidip geçtiğimiz yerlerdir. Geniş bir yerde bir resepsiyon. Sovyetlerin büyükelçisi de var. Zannettim Karahan'dır. O da orada. Evet. Söylediğiniz zaman Sovyet büyükelçisi Ankara'da ve resepsiyonu verildiği yerde. Zaten bir avuç yabancı ülkenin büyükelçiliği var Ankara'da.
Tabii, tabii, yani.
Hepsi gelmiş. Atatürk kürsüye çıkıyor. Bazı sözlerden sonra bunu söylüyor. Karahan da dinliyor. Yani artık onun memleketi hakkında konuşuyor. Ve bu söz bir ideal olarak herkesin beyninde o zaman 30'ların başlarında nakşediliyor. Sonradan bu söz söylenmemiş gibi o devirde biz yaşadık. Yani ben 33 doğumlu olduğuma göre 40'tan sonra olanların hepsini hatırlıyor. Ankara'nın merkezinde evimiz, ticarethanemiz, meclis vesaire. Bizim evimiz 6-7 dakika yürüyüşle hemen başbakanlığın önüne inerdik. Yanında şimdi orada Süberbank var. Şey de oradaydı, Maliye Bakanı. Biraz ileride meclis, Büyük Millet Meclisi. Onunla karşısında Ankara Palas. Yani biz orada yaşıyoruz. Dolayısıyla sonra unutturuldu, niye unutuldu falan ona girmeyelim. Bazı insanları tenkit etmemiz icap eder. Bir Atatürk'ün deha olduğu bu söz kafi. Hiçbir şey olmasa dahi. Nitekim yanılmıyorsam Churchill'dir, bir İngiliz devlet adamı Atatürk'ün şunu söylemiştir. 20. asır, her asırda bir dahi gelir.
Churchill söylemiş hocam.
Biliyorsunuz. Evet, evet. Ama bilmeyen seyircilerimiz öğrensin.
Lütfen.
20. asırda bir dahi çıktı. Ama maalesef bu dahi bir Türk. Atatürk'ü kastede, Atatürk çıktı.
Tabii ki.
Dahi.
Evet.
90'larda olacak bir şeyi, o tarih bilgisine. Osmanlı subayları tam tekmil yetiştirilirdi. Onu söyleyeyim. Şimdiki subaylarımız tam tekmil yetiştirmiyor demek istemiyorum. Kimse üzerine alınmasın. Tarih öğrenilerdi. Ve tarihi de onlara o zamanın ulema dediğimiz gerçek alimler öğretirlerdi. Bir subay Osmanlı Harp Okulu'nda ve diğer şey yetişirken nisan bilirdi, dünyayı bilirdi. O çok şükür ki o insanlar öyle yetişti de biz esir olmadık.
Tabii, tabii.
İşgal edildi İstanbul. İstanbul ilhak edilmedi. Ama baş şehri işgal edilmiş bir ülkenin yetiştirdiği bir avuç erkan-ı harp.
Tabii.
Rahmetli Atatürk, Fevzi Çakmak, İsmet İnönü, Ali Fuat Cebesi sayabilir. Ülkeyi kurtardı. Görmüş. O dönemde görmüş. Ama demiş bunlara bizim yardımcı olmamız lazım. 1990'larda Sovyetler çözülmeye başladı. Gorbaçov çıktı. Tasfiye başladı. Yeltsin çıktı. Başka şeyler. Çok sarhoş bir insandı. Bunun sarhoş olması Putin'in işine yaradı. Bir o sırada ben mecliste olduğum ve bir ayağım devamlı Rusya'da Moskova olduğu zaman. Sonra da meclisteki olduğum sürede de Türkiye-Rusya Federasyonu meclisleri dostluk grubunun başkanı olduğum için bir ayağım hep Moskova'da, öbür ayağım Ankara ve İstanbul'da.
O olaylara şahit olmuşsunuz.
Bizzat görmüşümdür olayları. Evet. Bizzat.
Perestroika. Onların falan hepsini...
Efendim?
Glasnost, Perestroika bunları...
Tabii tabii Glasnost'u diğerlerin hepsini bizzat yaşadık. Adamını gördüm falan. Dolayısıyla bundan Atatürk'ün dediği oldu. Gördüğü oldu. Bir yazar daha görmüştüm. Milliyetçiler Derneği'nde bir abimiz. O da bir gün Sovyet Rusya yıkılsa Erhan Löker, bunu da zikredeyim. Genç bir hukukçuydu. Fırtına gibi bir abimizdi. Veya Milliyetçiler Derneği'nin Mefkure isimli dergisini çıkarırdı. Ve 1950'lerin başı Aylin Hanım.
Evet.
Rusya'nın çatırdayabileceği, tabi Atatürk'ün bu sözünü biliyordu abimiz.
Tabii.
Şimdi biz henüz bilmiyorduk, saklıyorlardı. Bunlar saklanmıştır.
Çok acı.
Yani çok acı.
Yazık ki çok acı.
Ve oradaki insanları düşünenler, İrkçı, Turancı diye hapishanelere atıldı, tabutluklara atıldı. Yani yurt dışındaki dindaşlarımızı ve ırktaşlarımızı düşünmek ırkçılık, Turancılıkmış. Berat ettiler, o başka. Ama Erhan Löker kitap çıkarttı. Bir gün Sovyet Rusya yıkılırsa diye. Herhalde Atatürk'te ilham aldı. Sovyet Rusya yıkıldı. Rahmetli Atatürk'ün öngördüğü, tahmin etti, tahlil etti, olay cereyan etti. Ve birçok Türk mıntıkaları istiklallerine kavuştular. Kafkasya'da da öyle bir mücadele verildi. Çeçenistan mücadelesi. Küçük bir topluluk, Müslüman Türk topluluğu. Ama sonunda istiklali elde edemedi. Fakat ona da bir otonom falan verildi. Bugün evet. Sohbetler içinde. Yani onun için ben o noktayı kitaba aldım. Tam evet. Metni verdim.
Çok iyi yapmışsınız.
Evet. Ki rahmetli Atatürk'ün hakkını verelim.
Tabii. Tabii
ve bu doğru. Öngörülü nasıl Türk milleti insanlar yetiştirdiğini ve Osmanlı'nın son zamanlarındaki subay subay grubunun ne kadar kaliteli yetiştiğini, subaylarımızın ne kadar kalite yetiştirdiğini gösteriyor. Başka türlü ne o Çanakkale
çok doğru.
Kazanılırdı,
çok doğru hocam.
Ne 26 Ağustos, 30 Ağustos olabilir.
Maşallah.